Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında FETÖ'yle mücadele olarak adlandırılan dönemin, stratejinin yanlışlığının artık Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye kaybettirmeye başladığını anlattım ve bunun gerekçelerini sıraladım. Neden bu önemli? Çünkü Türkiye'yi durduruyor bu iş dedim. Türkiye'yi her alanda durduruyor. Türkiye'de siyaseti olan inancı yok etmesi bir yana onun çok önemi yok. Çünkü zaman zaman canlanan ve sönümlenen ne şık sözcük değil mi? Sönümlenen bir süreç bu ama bir yandan da yaşamımızı durduruyor. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak şimdi Periskop'tan bu yayını izleyenler. Yayını paylaş tuşunu tıklayacak, diğer dostları da çağıracak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve diyeceğim ki hadi gelin hep beraber gazeteleri konuşuyoruz. Şimdi biz İlk yayını bitirdiğimiz anda, tam da hani ilk yayında da konuştuk bunu zaten bir takım gerekçeleriyle. Türkiye'yi durduruyor demiştim ya, Kasım ayı işsizlik verileri açıklandı. Kasım ayı işsizlik verileri üzerinde önce biraz konuşalım. Neden? Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Kim olursa olsun herkese dokunan bir durum bu. Yani sizin siyasi tercihinizden bağımsız olarak ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlatın. Bologna'ya da günaydın, ilk yayında günaydınlaşamadığımız herkese de tekrar günaydın. Siz ne anlatırsanız anlatın, siyasi tercihinizden bağımsız olarak yaşamınızı doğrudan etkileyen bir şey bu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı işsizlik verileri gösteriyor ki işsizlikte ciddi anlamda bir artış var. Oysa ortada söylenen yalanlar bunun tam aksini gösteriyor bize. Başkent Üniversitesi'nden sevgili Fatma Hoca, o bir takım verileri toplamış. Ben de yayın arasında bir yandan toparlamaya çalışıyordum ama gerek kalmamış. Sağ olsun o kadar düzenli hale getirmiş ki bir hoca titizliğiyle. Bakın size birkaç tane rakam paylaşacağım buradan. Yani %13.3 olarak gerçekleşti. O kadar utanç verici bir şey ki bu. Türkiye'nin hani o boykot edilen haber kanalı da dahil olmak üzere haberimin kanalları var ya, onlar sadece bunu verebiliyorlar. İşsizlik rakamı Kasım ayında %13.13 olarak, 13.3 olarak gerçekleşti. İşte gerçekleşti. İçini anlat bana, içini. Senin işin o değil mi? Sen haber televizyonu değil misin? Utanmaz insan. Bunu anlatmak zorundasın bana. İşte bak bu yüzden senin gözünün içine baka baka yalakasın diyorum ben sana. Yazamıyorsun ki. Çünkü eline attığın her şeyin dağılacağını çok iyi biliyorsun. Ama bunlardan kaçınma şansın yok ki. Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri sayfasında boru gibi duruyor bu. Hani diyorsun ya bu boru değil. Al bak bu boru. Duruyor. Dur ben sana anlatayım. İçeriğinin nasıl açıklanması gerektiğini. Şimdi bir kere bir puanlık bir artış var. Her şeyin önünde gelen bu. Bir puanlık bir artış var. %13.3 Türkiye'de resmi işsizlik. 15 yaşından büyük. Türkiye'de 15 yaşından büyük işsiz sayısı 2019 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi arttı. 327 bin insan. 327 bin insan. Yeterince açık mı? 327 bin insan daha işsiz. Resmi rakamlarla bu. Asıl rakam evlerinize bakın. Yaşadığınız sokaklara bakın. Mahallelerinize bakın. AVM'lerde gezen insanlara bakın. Orada göreceksiniz gerçek rakamı. Kuşkusuz siz bir istatistik çıkartmak zorunda değilsiniz. Geçen hafta geldiğimde bundan daha azdı. %1.2 arttı. Bunu diyemezsiniz siz. Ama devletin resmi kurumu söylüyor bunu. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitti mi? Biter mi? Dur ya. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azaldı. Bu ne demek? İşten çıkartılan bölüm bu da. Hani işsizliğe katkı veren var ya. Bu da işten atılanlar, yani işini kaybedenler. Aslında geçen yılın aynı döneminden bu süreç içinde bakıldığında benim bir işim var çok şükür ya, evimiz yani çorba kaynıyor diyen insanlardan 145 bin tanesi de işini kaybetti. Bu kadar mı? Hayır. İstihdam oranı, Türkiye'de istihdam çalışmaya katılım oranı 0.9 puan, neredeyse 1 puanlık azalışla %45.6 artık. Bakın. Çok acı bir rakam söyleyeceğim size. Bence en ağırı bu. Çünkü hani biz söylüyoruz ya, birileri anlatıyor. İlk yayında söyledikten sonra ya Arkadaşım birinin taklidini yapmak değil benim derdim. Gerçekten 5 kuruş etmez benim gözümde. Niye biliyor musunuz? Donanımı, insanlığı, sizin dostluğunuz, sevginiz, ilginiz, boş verin bunları bir kenara koyun. Ama bu ülkeyle ilgili yalan söyleyen, konuşulması gerekenleri saklayan herkes benim gözümde aynı statüde. Değişmiyor bu ya. Bunun siyasi görüşü yok, partisi yok. CHP'lisi de aynı, HDP'lisi de aynı, AKP'lisi, MHP'lisi de aynı. Hiç fark etmez. Bu ülkenin gerçek sorununu göstermeyen, üstüne üstlük bir de utanmadan ben gazeteciyim falan diye gezen tiplerin hepsi aynı. Onun için işte Hollanda, Hollanda. Bak arkadaki kitaptan sana ben bir hafta boyunca Hollanda'nın temel gerçekliğini açıklayacağım. Nasıl bu ülkede ayağın yere basmazsa saçma sapan konuşmalarla aslında iktidarın bu düzenin sürmesine sen katkı veriyorsan hepsini buradan göreceğiz. Arkadaki kitap ilk yayında söyledim Ali Ekber Yıldırım'ın kitabı. Görüyor musunuz ismini? Üretme, tüket. Şu anda yaşadığımız hikaye bu. Üretme, tüket. Önemli değil ki. E peki, bakın bu rakamlar enflasyon rakamlarıyla birleştirildiği zaman size uzun süredir anlattığım şeyi gösteriyor. Tüketim yok. Yok kardeşim. Kamu harcama yapıyor. Kamunun harcama yapacak gücü de az, para yok. O zaman tüketim düşüyor. Sen şimdi birileri sana söylüyor ya, ya EFT ücretlerini düşürdük 1 lira. Ne yapacaksın ki EFT ücreti? Kira, faturalar, bana başka EFT için kullandığın şeyi söylesene. Ne yapıyorsun? Côte d'Azur'daki yazlığının aidatını da mı buradan yatırıyorsun? O zaman 1 lira çok girmeyecektir sana, zaten seni çok rahatsız etmeyecektir. Ama bak tarım dışı istihdam verisine baktığın zaman hani geleneksel üretim modeli kullanan ülkelerde, bizim gibi ülkelerde diyorsun yani sıkıştığın zaman ya bizim birlik beraberliğimiz iyi çok şükür ya. En kötü işte köyden bulgur geliyor, nohut geliyor, pirinç geliyor. Hatice teyzeler de arada yaprak veriyor, asma yaprağı. Yapıyoruz işte, yürüyoruz falan. Bak tarım dışı istihdam verisinde baktığın zaman tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık bir artış gösteriyor bize. %15.4. Beklenti ne biliyor musun? %13.4. Aslında beklentiyle kıyasladığın zaman sana söylenen yalanın nasıl büyük keşküllediğini görüyorsun burada. Kasım ayı işsizlik rakamı %13.3 olarak gerçekleşti. Yani anlamı ne bunun? İşte gerçekleşti. Bak içine baktığın zaman bunlar görünüyor ama. Bunları nasıl saklayacaksın insanlardan? İlk yayında çok insan sordu. Ya bilerek yayın dağılmasın diye cevap vermedim. Tribünler damat istifa diye bağırıyor. Damat istifa. Damat istifa demenin bir özelliği yok ki kardeşim. Bak ben sana daha ötesini söyleyeyim. Çok daha damat istifa demenin çok daha ötesinden bahsedeyim sana. E sen bu insanlardan bahsediyorsun. Hani Özgür Özel diyor ya bir çocuk çıkacak kral çıplak diyecek. Ya geç bunu kardeşim geç. Geç bunu. Çocuk çıkacakmış da kral çıplak diyecekmiş. İnsanlar çıplaklığının farkına varıp kıçı üşüdüğü zaman sesini ne zaman çıkartırsa o zaman anlaşılacak bu hikaye. Yoksa masallardan hareketli öyle olacak böyle olacak. Ben dur iki tane daha romantik cümle kurayım falan. Bunlar hikaye. Hiç kimsenin derdine derman olmuyor bunlar. Sen ne yapıyorsun? Bana onu anlat. Muhalefet partisi olarak. Bak tarım dışı istihdam verisi %15.4 diyor ya. E sen iş gücüne katılamıyorsun. 145 bin insan var olan işlerini de kaybetmişler. E birileri çıkıp sana diyor ki yok ya ekonomi çok iyi. Ya bırak Allah aşkına ya. Dalga mı geçiyorsun? Bu kadar mı salak zannediyorsun hepimizi? Her şeyi bırak. Evine kapanan, bak evine kapanan, dışarı çıkmayan, sinemaya, tiyatro, geç bunları. Sinemaya, tiyatroya hiçbir şekilde gitmeyen, alışverişini toptancı marketlerden yapan, kıt kanaat yiyen, evindeki radyatörün vanasını mümkün olduğunca kısan, hani ısınmadan da feragat eden insanlar, onlar bile şu anda canı yandı, ağlıyor insanlar. Ya bir baba, çocuklarım aç diye kendini yakıyor. Hiç utanmıyorsan bundan da mı utanmıyorsun sen ya? Hiç vicdanın sızlamıyor mu? İstihdam dağılımına bakıyorsun. %56.6'sı hizmet sektöründe Türkiye'de çalışanların. Abi ne hizmet sektörüymüş ya? Ne kadar büyük bir hizmet sektörüymüş. Kim kime ne kadar hizmet ediyor ya? Ben anlayamıyorum. Rakamı 8 kere okudum. Ulan nasıl yapıyorsun? İstihdam oranında tarımda çalışanların oranı %17, tamam mı? Tarımda çalışanların oranı %17. E bu mantıkla Türkiye'nin %17'si kalan %83'ünü doyurmaya çalışıyor. Doğru mu? E tarım alanlarının tamamını konuta açtın sen. Yalan desene bana. Desene. Hayır ya açma, alakası yok. TOKİ yaptım oraya. Desene bunu. Toki yapma. Bak sen imam hatip yap. İmam hatiplere tuğla koyan da cennetten ev var karşılığında. Becaiş yöntemiyle. Artık hiç bu utanmazlık noktasına geldi. Niye? E bu adam oraya oturtanın kim olduğu belli. Derdi o. Derdi o. Bu kadar önemli. Orada o koltukta başka türlü oturamayacak ki. Ama sen rakamlara bakıyorsun abi. Allah Allah. Ya çok acayip ya. Çok acayip. Tarım sektöründe çalışanların oranı bile düşmeye başladı. Niye? Nerede çalışacak? Tarım alanı yoksa ne iş yapacak insanlar? Ha şunu mu diyorsun yani? Türkiye'de herkes evinde ufak üretim atölyeleri kurdu. Susuz tarıma yöneldi. Evde tavandan sarkan bir takım ürünlerle çalışıyorlar. Yani en son yalanın bu olacak muhtemelen. Ama ne söylersen söyle. Bu hikaye. Bak sana anlattığım hikaye bu güzel kardeşim. Hani diyorum ya sana. Zaman zaman çok soru geliyor. Diyorlar ki ya Hüsam Bey bunu söylüyorsunuz eyvallah da. Bak mesela kredi faiz oranları düştü. İş dünyasından insanlar ard arda çıkıp diyor ki evet ya 100 gün önce çok kötüydük. 4 ay önce ama şimdi nasıl mutluyuz? Pardon ya kimle mutlusunuz? E buradan gösterilen rakamların tamamı bize anlatıyor ki sizin yanınızda çalıştırdığınız insan sayısı azalmış. Evet yani siz mesela makine gücünüzü çok mu arttırdınız? Otomasyona mı geçtiniz ya? Otomasyonla mı yapıyorsunuz bu işi? Hayır. İşte yalaka medya burada işe yarar. Senden bu göstergeleri saklar. Nasıl? Şöyle. 2019 yılı Kasım ayında işsizlik oranı %13.3 olarak gerçekleşti. İşte öyle. İçi nedir orada yani? Azalma, artma, dengede değişim. Ya ona gerek yok ya 13.3. Aklında o kadar kalsın. Bu ne? Bak deminden beri sana verdiğim Fatma Hoca'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bu verilerin alt alta dizilmesi. 15-64 yaş arasında işsizlik oranı %13.6. İstihdam oranı, iş gücüne katılım oranı %50.2. Yarısı yok ortada. Yarısı ortada yok insanların. Yok ya, yok kardeşim, yok. Çalışmıyor bu insanlar. Niye? E sen anlattın mı işsizlik verisi hesaplanırken kullanılan işsiz tanımı aslında iş yapmaya uygun. Bedenen de uygun, çalışma azminde ve kararında olan buna rağmen iş bulamayan insanları kapsa. E oysa burada görünmeyen bir bölüm var. Kim onlar? Artık yılanlar. Ya ben çalışmıyorum. Yok kardeşim yok. İş bulamıyorum. Artık iş bulamıyorum diyenler. Bak burada insanlar. Hani bir de şöyle bir bakış var ya. Ya tamam öyle diyorsun ama. Bak öyle diyorsun ama bir yandan da Türkiye'de işte sayıları artık yüzlerle ifade edilen 81 ilde üniversiteler var. Evet. Ya okuyor olabilir bu insanlar. İşte kötü haber bu ki TÜİK'in rakamları arasında o oran da var. Diyor ki yani ne okuyan ne çalışan grup. Ne kadar? Bakalım %25.2. Bunu koysana bir yere şu rakamı. Ha? Lütfen şu rakam Allah razı olsun bir yere koy. Bak resmi rakamlarla ilk kez genç nüfusun işsizlik oranı %24.5'a çıktı. Bu ne demek? Hani önceden diyorduk ya. Artık yani Türkiye'de evet ya yani işte 5 kişiden 5 gençten biri işsiz. Bak bu rakam bize diyor ki artık Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz. Resmi rakam bu. E nasıl yapacaksın bunu? Nereye koyacaksın bu rakamı? Nasıl saklayacaksın? Ben söylemiyorum. TÜİK söylüyor. Başkanın hani eskisi ya çok acayip şeyler açıklıyor. Atın bunu yenisini şunu oturtun dediğiniz adam söylüyor. Saklayamazsın ki. Hep konuşuyoruz ya ekonomi böyle bir bilim dalı. Sen ne yaparsan yap işte çıkıyor. Ha, yuvarlanmışı düşün bak bir de sepetin içinde ağırlıkların değiştirilmesine rağmen enflasyon rakamı nasıl çıktı? Burada da aynı rakamları ortaya koyduğun zaman çıkıyor işte. Ya bunun hesabını da sen yapıyorsun kardeşim. Ona da benim bir dahlim yok. Ben sadece bir ekonomist olarak bunun olurunu anlatıyorum sana. Rakamı açıklamaya çalışıyorum. Görüyorsun ya orada bunun manası nedir? Bunu söylemeye çalışıyorum sadece. Anlaşılmayan bir yer var mı? %13.3 olarak gerçekleşti. Nasıl? Aha bak böyle. Her 4 gençten biri artık resmi rakamla işsiz. Resmi rakam. İşsiz ya. Bitti. Ve bunların içinde artık iş aramaktan yılanlar yok. Sana da atına da tımarına da din insanlar yok burada. Onlar gitti. TÜİK açıklıyor ya. Ya TÜİK yapıyor ya. Evet yani gerçekten insanlar böyle yapıyor. Kamuda istihdam artıyor bu arada. Çok ilginç bir rakam. Kamunun istihdamı %6.7 arttı. Hop, burada bir duracağız. Kamuda çalışmanın öncelikli koşulu nedir? Buyurun. Kamuda devlette çalışabilmek için. Dur da sevgili Özcil, Erdinç Özcil, oraya geleceğiz. Hani ağları, inekleri, sahaları, bunları göreceğiz. Ama kamuda çalışabilmenin, devlette işe girebilmenin temel kriteri nedir? Ferhat Kocabıyık, AKP'li olmak. Bu kadar net. Onlar bile %6.7 artıyor sadece. Söylediğim, anlattığım bu işte. İşsizlik herkesin canını yakıyor dediğim bu işte. Ya artık senin partinin bir önemi yok ki, sana da iş yok. Yok kardeşim, yok. Bekçi alacağız. Al, bekçileri de aldın. Sonra? Ne yapalım sonra? Ne yapacaksın? Kıçından element mi uyduracaksın ondan sonra? Yok, bu kadar işte. Ya ekonomiyi yönetemiyorsun kardeşim, yönetemiyorsun, bu net. Ve sen şimdi çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ücretlerine yaptığı zammı tartıştırıyorsun. Bak, o kadar yanlış bir strateji uyguluyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Elindeki gücü kendi eliyle doğramaya başladı. İnsanlara diyorsun ki ya işte akbil ücreti 3,5 liraya çıkmış, rezalet, hiç de zam yapmayacağız demişlerdi. E bunun karşılığında söylenecek şey basit. Belediyelerin İşlemlerine devam etmesi için, şu anda var olan 25 yıllık borç yükünü kaldırabilmeleri için, Ankara ve İstanbul'u kastederek söylüyorum, 25 yıldır AKP ya da AKP'nin görüşündeki eski partileri yaptı bu işi. Doğru mu? Belediyelerin kredi alması lazım. Evet. E sen ne dedin bu belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, 31 Mart'tan sonra ikinci kez yenildiğinde, üstelik hırpalanarak, resmen dayak yiyerek yenildikten sonra ne dedin? Velev ki o koltuklara otursalar bile çalışamayacaklar. Niye? E kredi musluklarını kapattın, borçlanma yetkilerini aldın ellerinden. Ne yapacak şimdi insanlar? E sen bunu söylediğin zaman insanlar, demin burada da biri yazdı, Kayseri'yi, Bursa'yı örnek verecekler senin yönettiğin belediyeleri. Bizde zaten ne zamandır 3,5 lira 4 lira diye. Burada halkın ne kadar ezildiğini yarıştırmak siyaseten AKP'ye bir şey kazandırmaz ki. İşte söylediğim, anlattığım, bu ilk yayında da konuştum. Yanlış stratejiyle acayip tuhaf bir şey yapıyorlar. Yapsınlar. Çünkü halk benim dönemimde daha az eziyet çekiyordu. Evet, şimdi kimin dönemi? Angela Merkel'in mi? Senin dönemin hala. Avrasya Tüneli'ne %56 zam mı ben mi yaptım? %56 diyorum ya. Ya insanlar bir sabah kalktılar ve dediler ki çüş. Ama öyle. Köprülerden, otoyollardan geçiş ücretlerini kim artırıyor? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Halkın ne kadar ezildiğinin yarıştırılması kimin içine yarıyor? Halkın içine yarıyor mu mesela? Sizin işinize yarıyor mu? Dolar ben yayına girerken 6 lira 007 noktasındaydı. Mesabesinde. Şahsım o mesabeye koydum. Sevinecek miyiz buna şimdi biz? Sevinebilir miyiz? Hepimiz bu ekonominin içindeyiz. Nasıl sevineceğiz? Ben yayını evden yapıyorum. Evet. Bazıları öyle diyor bana. Sen evden de çıkmıyorsun. Senin harcaman yok ki. Hadi ya. Evden ya. Evde susuz tarım yaptığımı falan mı düşünüyorsun? Sonuçta bütün giderlerin, faturaların, eğitim giderlerin, aldığın domatesin, patatesin, biberin, bütün bunlar. Onlar dolar arttıkça artmayacak mı? Ben nasıl bu ekonominin dışında kalabilirim? Nasıl sevinebilirim doların 6 lirayı geçmesine? İnsanlara aptal muamelesi yapıyorlar artık. Resmen düz aptal muamelesi yapıyorlar. Ama ne yaparsan yap, istediğin yere sıkıştır, istediğin şeyi anlat. Bak, gerçekler çıkıyor ortaya, ekonomik gerçekler. Ve diyorsun ki bakıp, evet ya, vallahi doğru yani, ne diyeyim ki? Gördün mü şimdi o boykot ettiğin kanaldaki, dandik 6. sınıf kanaldaki yazdığı tek cümlenin aslında ne anlatmaya çalıştığını? Kasım ayı işsizlik oranı %13.3. Siz zannediyor musunuz ki o kanallarda çalışan, o rakamların gerçek niteliğini açıklayabilecek düzeyde ekonomistler yok? Var. Yazılmıyor ki. İşte onun için çıkıp yalandan top çeviren, Hollanda falan diye bağıran tiplerin benim gözümde nohutun üzerindeki zar kadar değeri yok. Yok kardeşim, yalan söylüyorsun çünkü. Yalana aracılık ediyorsun. Ya da hani daha böyle bilimsel kılıfıyla söyleyeyim, daha seksi oluyor o zaman. Yalanın yeniden inşasına yardımcı oluyorsun. Bak ama bu kadar ortada. Her şey bu. İstediğini anlat ya. Gerçek olan bu. Sen bağır mesela şimdi. Sosyal medyada ortalık birbirine girmiş durumda. Olabilir, insanlar seviyor kardeşim. Oscar'larda ilk kez 92 yılın sonunda İngilizce dışında çekilen bir film ödül kazandı. Muhteşem ya. Parazit filmi. Güney Kore. Ne yapalım, toplu olarak gidip Seul'e mi yerleşelim? Vallahi ben iki kere gördüm, kısmet oldu. 10 numara bir şehir. Harbi söylüyorum, yaşanır. Yaşanır bak. Da yani kaçımız gideceğiz oraya? Ülkemiz ne olacak? Buna mı sevinelim biz? Brad Pitt'e daha önce yapımcı olarak adam almıştı. Vallahi helal olsun ya. Yardımcı oyuncu da almış. Çok da iyi. Evet, çok güzel. Da sonra? Sonra ne yapacağız? Biz gidince, biz toparlanıp da stara oraya götürünce, yerleşince falan düzelecek mi? Düzelemez ki. E zaten beni görmediğin, ülkenin %50'sinden hoşlanmadığını açık açık söylediğin düzende bak bunlar yaşanıyor. Bu yalan. Yalan kardeşim, sana anlatılan yalan. Yaşadığın gerçektir. Elinle dokunduğun, tuttuğun şeydir gerçek olan. Bu da öyle bir şey işte. Enflasyon oranında, işsizlik oranında, istihdama katılım oranında sana anlatıyor yaşadığını. Fazla söze gerek yok. Yaşadığın bu. Neyse, bunu konuşacağız daha. Hepinizin aslında kafasında aynı şey var. Bütün gazetelerde de o haber var. Neden? Çünkü sosyal medyadan çok yürüdü bu hikaye. Çok yürüdü. Gencecik bir insan kadına şiddeti engellemeye çalışırken katil oldu. Ve bununla ilgili sosyal medyada çok tanınmış insanlar, ya bir dakika, bunun farklı değerlendirilmesi lazım diye kampanya başlattılar. Bu nerede durulur? Bugün Hürriyet'in manşeti de bu. Pencerede iki tanık. Ünlülerden Kadir Şeker'e, gencecik bir insana destek yağdı. Hikayeyi biliyorsunuz. Aşağılık bir yaratık. Şiddet uyguladığı bir kadını onun elinden kurtarabilmek için müdahale ettiğinde üzerinde taşıdığı bıçağı saplayarak katil oluşunu tartışıyor şu anda. Biz adalete inancımızı o kadar yitirdik ki, bakın böyle bir tartışma bile Türkiye'de hak görülüyor. Aslında en başta şunu düşünmemiz lazım. Bir dakika ya, Türkiye'de yargıçlar var ve o yargıçlar zaten kamuoyu baskısı olmadan da bu konuda karar verirken en doğrusunu söyleyeceklerdir diyebiliyor musunuz? Defalarca örneğini yaşadık bunun. Onlarca örneği var. Onlarca örneği var bunun. Biz hep gördük, sosyal medya baskısı olmadan o insanlar bırakıldı hepsi. Hepsi. Ya bakın, ilk yayında konuştuk. Şu anda Karadağ'a gitmiş, kaçmış. Kendisi açısından baktığında yok üniversite okumaya geldim falan diyen organize suç örgütünün lideri bu ülkede bir grup insanın kanıyla duş almaktan söz etti. Kanıyla duş almaktan söz etti. Bir şey oldu mu? Olmadı. Ha, o zaman sıkıntımız şu. Bak, Enes Akkan'ın yazdığı gibi. Ya aynı sosyal medya baskısı, kamuoyu baskısı, adaletin kendi tecellisinin dışında bugün hiç olumlamadığın bir şey için gerçekleşirse ne diyeceksin o zaman? Onlar da aynı şeyi söyleyecek. Çünkü burada doğruyu biçecek olan biz değiliz ki. Adalet yargı kurumunun için var. Adalet tanrıçasının Temis'in gözleri bu yüzden bağlı. Kim olduğuna bakmadan. Ve biz yanlış bir tartışmanın içinden devam ediyoruz. Evet, çok sayıda insan, Gülben Ergen, Hande Yener, bu çocuğa cezaevi, bir dakika ya, bir dakika kardeşim, bunu tartışalım, eyvallah tartışalım, ama herkes şuna razıysa tartışalım. Bak, bu kampanya tam ters açıdan başladığında da razıysanız oturalım tartışalım. Ama değilseniz, yani kalabalık olanın, sesi gür çıkanın dediği olacaksa razı mısınız? Razı mısınız? Soruyorum ya, çok açık bir soru. Ha? Razı olabilecek misiniz? Bence bir daha düşünmekte fayda var. Bunun yerine adaletin kararları daha net tartışılmalı Türkiye'de. Adaletin verdiği, yargının verdiği kararlar bu yüzden daha net tartışılmalı. Biz yanlış bir yerden tartışıyoruz. Hiçbir beis yok bu konuda. Bugünün iktidarının kadına şiddete bakışı ortada. Net. Beyimdir, sever de döver de. Bu kadar mı yani? Beyindir, sever de döver de. Ya bir adam, adam diyorum, kelimenin başka bir karşılığı yok. O zaman şu örnekle kıyaslayalım. Bir kütle bir kız çocuğunu öldürdü. Kendi kızını. Erkek arkadaşı var zanlıyla. Sonradan çıkan, ortaya çıkanı falan konuşmak benim için çok ayıp. Onları söylemeyeceğim işte. Hani erkek arkadaşı aslında yoktu falan. Ya boş ver, boş ver. Erkek arkadaşı var ya da yok. Herif öldürdü. Gencecik kız, 15 yaşında bir kız çocuğunu öldürdü ya. Ve karısı çıkıp dedi ki ona katil demeyin. Niye? Aslında kızına yani bakamazdı, kıyamazdı. Ne kıyamazdı? Öldürdü çocuğu. Öldürdü çocuğu. Üstelik ateş ederken ateşin, yani merminin ilk girdiği yer göğsünde, ikincisi sırtında o kızın. Yani o gariban kaçmaya çalışmış ya. Sırtından da vurmuş. E şimdi hadi konuşalım. Buyurun. Var mısınız böyle bir tartışmaya? Kaldırabilecek misiniz? Sosyal medyada yazıp çizerken atlamak kolay. O süper ya, Zülfü Livaneli'yle destek vermiş. O zaman ben de bastırırım arkasından. Evet, bu insan böyle. Tamam kardeşim, bu insan böyle. Eyvallah. Öbür insan ne yapacaksın? Nereye koyacaksın bunu? Bence bunun yerine adalet kavramının sorgulanması lazım Türkiye'de. Bu değil. Sosyal medya trenine binmek değil doğru olan. Ne kadar kolay geliyor herkese ya. Ne kadar rahat anlatıyorlar. Öbür örnekle kıyasla. Bence bir daha düşünün. Bir daha düşünün bunu. Yani gördüğünüz söze hemen kafadan bir trene binmek için gitmeyin yanına. Bence düşünün ya. Diyor ya Kur'an'da, siz hiç akletmez misiniz? Geçen gün biri şey yazmış ya. Ya sen Kur'an'dan acayip örnekler veriyorsun. Ben senin dindar olduğundan şüpheleniyorum. Şüphelenmek mi? Kardeşim, dindar bir adam olsam sana bunu da söylerim. Bu korkulacak bir şey değil ki. Üstelik geçer Akçe bu ülkede. Salak mıyım sence ben? Geçer Akçe. O davulla ilan ederim burada. Vallahi şahane olur. Şu dandik televizyonlar var ya, birinin başına geçmek dünyada hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ciddi söylüyorum bak. Ciddi söylüyorum. Başlarındaki çapsızlara bak. Aslında gençler için çok acayip bir motivasyon kaynağı ya. Lan bu salak yapıyorsa ben 500 kere yaparım dersin. Ben de yaparım vallahi. Değilim. Değilim. Sadece bu örneği insanlar kendilerini dindar diye niteliyor ya. Yalan söylediklerini anlatmak için söylüyorum. Ya benim gibi bir adam bile biliyor bunu. Sen bilmezden geliyorsun. Sen çok daha büyük sahtekarsın. Çok büyük sahtekarsın. Niye? Çünkü havanda su dövmek hoşuna gidiyor. Tehlikeli suları tartışmıyorsun sen. Oralara geçmek istemiyorsun. Orada hayat çok kolay çünkü senin bulunduğun yerde ya. O nefis. Bak bugün mesela Abdülkadir Selvi köşesinde siyasette şimdi de pekmez rekabeti yazmış. Ney? Hani koronavirüse karşı her şeyi bilen insan. Ersan Şen değil ya, ondan bahsetmiyorum, o başka. Her şeyi bilen ikinci insan. Her şeyi bilen insanların muktedir olanı. Dedi ya yani, ben her sabah bir kaşık dut pekmezi çoğunlukla Erzurum yöresinden diye. Adıyamanlılar diye silmiş ki ne? Bizim külliyeye gönderdiğimiz pekmezler demek ki Erzurum'a yazılmış. Ne diyorsun? Yahu kavgada söylenmez. Sen Adıyaman'dan gelen pekmezi Erzurum'dan diye mi kaydettin? İnanılır gibi değil. Çok büyük günah. Vallahi bak, bir büyükler karşısında bacak bacak üzerine atmak bu kadar günah. Çok çok günah. Çünkü öyle bizle. Ramazan'da su içmek onlarla kıyaslanır yani. Erdoğan daha önce de Kastamonu pastırmasını övmüş, Kayserililerde bizim pastırmamız çok daha iyidir diye itiraz etmişti. Bu işte Türkiye'nin konusu. Gerçek konu bu. Bu kardeşim. İşsizlik mi işsizlik? Hikaye bunlar. İşsizlik. Hikaye. Yalan bu. Yalan. Bak yayını izliyor. Yalçın Karatepe. Ekonomi profesördür kendisi. Hani dünyada bu işle ne kadar okunacak okul varsa okumuş bir adam. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski dekanı. Harbi ekonomist denilen adam. Ama söylediği hikaye. Dut pekmezi tartışması. Girsene, Yalçın Malatyalıdır mesela. Girsene devreye. O değil de Malatya'nın karşısından yutsan. Hı, o ne ya? Bizim konuşacağımız konu bu çünkü. Ama Yalçın ekonomi konuşmayı tercih ediyor. Çok büyük hata. Diyor yani adam bana. Senin dindar olduğundan şüpheleniyorum. Lan şüphelenilecek bir şey değil ki bu. Hani senin donunda kokain kaçırdığını düşünüyorum desen hakikaten daha çok şaşırırdım. Bu ne ya? Senin dindar olduğundan şüpheleniyorum. Şüphelenme. Vallahi öyle bir şey olsa söylerim. O kadar aptal değilim. Ve çok yürürüz. Acayip yürürüz böyle bir durumda. Ciddi söylüyorum. Çok da eğleniriz. Çünkü onu da sana dürüstçe anlatırım. Söylerim, derim ki yok ya, burası çok saçma kardeşim. Acayip abuk. İşte bak, Erzurumlularla maalesef Adıyamanlılar arasında çok büyük haksızlık oldu. Şımartıyor musun? Aşk olsun be Yalçın. Aşk olsun. Ya ben yaptığının saçma olduğunu söylüyorum. Bence doğru noktadan gitmiyorsun. Takmışsın işsizlik, istihdam oranları, enflasyonu. Gerek yok bunlara ya. Anlat Malatya'nın kayısını. Tillanı bilirsin üstelik. İçine doğmuşsun. Anlat, buradan yürü. Ha ben de dindar olayım. Şahane oluruz yemin ediyorum. Bak paraya para demeyiz ya. Harbi söylüyorum, sabah zevk için yayın açıp. Bak yayında sadece şu olabilir. Günaydın Lojbaş Paralüs, ondan sonra çat çat çat çat çat çat çat çat sıkıp. Durumsuzlar ne oldu? Benim durumum çok iyi der, kapatırım yayını zevk olsun diye. Vallahi. Benim dindar olduğumdan şüpheleniyormuş. Ya şüphelendiğim bu olsun be Gülüzüm. Vallahi güllerin gülü, bundan şüphelen. Bence hiçbir sakıncası yok. Ama olsa emin ol, bak onu da söylerim. Ve incinirsin yani. Ciddi söylüyorum, çok incinirsin. Yani bu dokunur sana. Geçen hafta sonu muydu hatırlayamıyorum tam ama yeni seçilen Ermeni Patriği, ismini unuttum. O bir röportaj vermişti. Gazetelerden bir tanesinde okudum. Gerçeğin üzerinde durmak zorundayız diyor. Çünkü dinden daha, hakikatten daha öte bir din yok diyor adam. Valla böyle din daracan kurban. Hakikat, hep burada konuştuğumuz şey işte. Hakikat. Benim borcum sadece ona. Hiçbirinize yok borcum. Kimseye yok. Hakikate borcum var ama. Meslek itibariyle var. Onun için anlatıyorum burada. Hakikat demişken yazın bakalım bir yere. Şimdi Saat Maşalyan, hay yaşa sevgili Zekiyeniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu askıda bilet hikayesi var ya, onlardan yaklaşanlar var. Bir tanesi 15 Şubat Cumartesi günü Ankara'da Hakikat Elbet Bir Gün oyunu Çankaya sahnede. Tiyatro D22 turneye geliyor. Oyunun yazarı Berkay, sevgili Berkay Ateş, biliyorsunuz Berkay'ı. Televizyonda oynadığı oyunlardan, Görülmüştür filminden anlatmıştım ya size. Hakikaten acayip iyi bir oyuncu. Genç kuşağın bence en iyilerinden bir tanesi. Onun Gizem Erdem, Seda Türkmen, Emir Çubukçu ve Can Kulan'la birlikte oynadığı bir oyun. Kendi yazdığı bir oyun. Ankara'da 15'inde Çankaya sahnede turneye geliyorlar. Ve Berkay da daha önce söylemişti. O akşam ben de orada olacağım bir aksilik olmazsa. Aynı zamanda turnenin prodüksiyon amiri, tiyatronun prodüksiyon amiri sevgili Ataberk öyle de bir mesaj atmış bana. Demiş ki ya biz iki üniversite öğrencisine de ikişer kişilik davetiye vereceğiz. Üniversite öğrencisi, iki öğrenci gelecek oyuna. Tamam, üniversite de demeyelim hadi, öğrenci, iki öğrenci. Yayından sonra unsal@unsalunlu.com adresine mail atacaksınız ama öğrenci olacak. Tamam, isimleri bildireceğim ben. Gişeden alacaklar biletlerini. 15'inde yani bu hafta sonu cumartesi günü orada olacak. Zaten cumartesi ancak olacak. Çünkü 16'sında da TEDx Metu var. Ankara'da TEDx'in, ODTÜ'de düzenlenen TEDx'in. Ben moderasyonunu yapacağım aynı zamanda. Puzzle konuşacağız orada. Yapboz konuşacağız. Hayatının yapbozunu bir parça. Yalçın da konuşmacılardan bir tanesi. Sevgili Otis abi geliyor. Yılmaz geliyor Ankara'ya. O olacak. Ahmet Ümit gelecek. Mert Fırat gelecek. Bayağı kalabalık. Ama ayın 15'inde de böyle bir organizasyon var. Ünsal@ünsalunlu.com adresine mail bekliyorum. İki. Bu kadar mı? Hayır canım, olur mu? Sağ olsun sevgili dostlar. Herkes bir yerden bir şey yetiştirmeye çalışıyor. Ya biz de elimizi taşın altına koyalım. Biz de yapalım diye. Şimdi Nazan Kesal'ın oynadığı, Firuk'un hayatını anlattığı oyunu Yaralarım Aşktandır. O da ayın 13'ünde. İki tane ayrı oyunu var aslında. Sadece 13 için demeyelim de iki ayrı oyun var. Bakalım. 13 Şubat'ta Bursa Nilüfer sahnesinde. 13 Şubat'ta Bursa Nilüfer sahnesinde. 25 Şubat'ta da İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nda oynayacaklar. Bursa için iki öğrenci, Kenter Tiyatrosu için iki öğrenci bilet ayrılacak. 13'ünde yani bu hafta Perşembe günü Nazan Kesal'ın Firuk'un hayatına oynuyor. Ben izleyemedim, çok da istiyorum. Yani hem oyuncu olarak çok beğendiğim bir insan zaten Nazan Hanım. Ama daha ötesinde de Firuk'un hayatı İran gibi bir yerden çıkmış. Çok önemli bir insan olarak, bir şair olarak, bir kadın şair olarak. Hayata baktığı nokta açısından çok ilginç bir insan. Onun yaşamını oynuyor. Yaralarım Aşklandır. 13'ünde Bursa Nilüfer'de. 25'inde Kenter Tiyatrosu'nda ve buradaki gösteriler için de bilet var. İki üniversite öğrencisi için. Ünsal@ünsalunlu.com adresine mail bekliyorum. Tamam. Yollayın. Yollayın. Bakalım neler oluyor. Hadi çok çok salata yaptık bugün ya. Vallahi. Cennette ev vaadi bugünkü Cumhuriyet'in manşeti. Devletle işbirliği her geçen gün artan Diyanet din sömürüsünün boyutunu arttırdı. Çok normal ya. Artık müşteri kesmiyor çünkü. Müşteriye daha çok şey vermek zorundasın. Siyasetse dibini yaptın. Şimdi başka promosyon lazım. Buyurun promosyona. Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı ismi gereksiz. Kur'an kurslarının yapıldığı yerlere şeytandan kurtarılmış bölge dediklerini belirtti. Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Kur'an kurslarında bir tuğlası olana cennette bir ev verilecek dedi. Vallahi önümüzde böyle bir... Ya bu yayını izleyen samimi dindarlar. Ha? Size soruyorum ya. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Ha? Hiç sızlamıyor mu vicdanınız? Geçen hafta Cuma günü söyledim. Bak hala mail gelmedi. Ama yazmayı çok iyi biliyorsunuz hanımefendi. Başörtülü insanlarla ilgili bu söyledikleriniz kırıcı. Oysa biz sizin insanların ne giyeceğine karışmadığınızı düşünüyorduk. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Adam cennetten ev dağıtıyor ya. Hiç gücünüze gitmiyor değil mi bu? Allah'a şirk koşmak değil bu. Yani cennete kimin gidip kimin gitmeyeceğini bu söylüyor. Ve siz rahatsız olmuyorsunuz. Vallahi bravo ya. Hakikaten, hakikaten sizin din anlayışınız çok acayip bir şey ya. Tamamen utanmazlığa dayalı. Hiç rahatsız olmuyorsunuz değil mi bundan? Cennetten ev veriyor adam ya. İmam Hatip'e tuğla koyanın. Mitinge Abdülhamit gölgesi. Saadet Partisi Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ün İsrail'le devrini öngören planına karşı miting düzenledi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu planı 100 yılın paçavrası diye niteledi. Mitingde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da vardı. İyi Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Hüdapar da destek verdi. Konuşmacıların Abdülhamit posterinin altında konuşması dikkat çekti. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Ya aman boş ver. Kuruluş Osman portresini yaptırsaydınız bir tane. Vallahi bak gündemde de daha iyi olurdu. Bağış vakıfta vergi nerede? Türkiye'ne bağış yapan Başkent Gaz 192 milyon vergi ödemeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu Türkan Vakfı'na 2017'de 8 milyon lira bağış yapan Başkent Gaz'ın aynı yıl gelir beyan etmediği ve vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Olmaz. Yok olmaz o. Yanlıştır o. Yalandır ya. Yasaya göre şirketler gelirinin %5'inden fazla bağış yapamıyor. Geliri yokmuş ki adamın. Yazık bak vergi verememiş. Yazık kız. Vallahi bak şimdi çok üzüldüm ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hadise'ye yolladığımız paraların bir kısmını ayırayım mı? Size sormadan bir şey yapmak istemedim. Ayırayım mı o paranın bir kısmını? Lütfen bunlara verelim. Yazık bak adam o kadar iyi ki geliri olmadığı bir dönemde bağış yapıyor ya. Çok iyi insanlar. Başkent Gaz'da 8 milyon dolar bağış yaptığı yıl 160 milyon dolar. Yani 960 milyon lira gelir göstermeli. 192 milyon lira da vergi ödemeliydi. Bak hesabın güzelliğine bak. Ters köşeden bakmak bu işte. Doğrusu bu. Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi. Her şeyi bırak bir kenara. Diyorum ya sana. Ekonomi böyle bir bilim. Çok net ya. Yani rakam üzerinde oynarsın. Sen ne kadar bağış yaptın? 8 milyon dolar. Güzel. 75 bin doları Kızılay'da doğru mu? 7 milyon 925 bin doları Ensar'a. Eyvallah. O zaman %5'in üzerinde bağış yapamıyorsun gelirinin. Tamam. Demek ki biz bunun sadece %5'i olduğunu düşünebiliriz. Doğru mu? Yasal olarak evet. O zaman hesabımızı yapabiliriz. Çok basit bir denklem kuruyoruz. Bir paranın %5'i bu kadarsa %100'ü ne kadar? Hop çıkartıyorsun abicim. Diyorsun ki 960 milyon lira demek ki gelir olmalı bu kurumun. Evet. O zaman da 192 milyon vergi düşüyor. Sıkıntılı o ya. Evet. Çok sıkıntılı. Ne yapacağız peki şimdi? Bu vergi var mı ortada? O zaman kim haklı? Ha? Güllerin gülü. Ne diyorsun şimdi? Bak çok basit bir hesap. Ne yapacaksın şimdi? Samimi dindarım ben. Devletin parası çalınıyor. Çok basit kardeşim bak. Çok basit. Devletin, hepimizin parası çalınıyor burada. Para çalınıyor. Heyecan yok, alkış az. Cumhuriyet Gazetesi Canan Kaftancıoğlu'nun tekrar İstanbul İl Başkanı seçildiği CHP kongresini geçirmelere doyamamış. Vallahi Türkçesi bu, kusura bakmayın kardeşim. Türkçesi bu. Geçirmelere doyamamış. Niye? Eleştirilecek yönü yok mu? Vallahi bence de çok var. Hatta Canan Kaftancıoğlu, ben gece izledim, konuşmasında da söylemiş. Tek adaylı kongre. Bence çok saçma bir şey. Olmamalı. Bence bu eleştirilebilir. Bak Cumhuriyet ne yazmış? CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. olan kongresinde mevcut İl Başkanı Kaftancıoğlu seçime tek aday girdi. Altan Öymen'in divan başkanlığı yaptığı kongrede heyecan yoktu. Alkış da pek cömert değildi. Ne diyorsunuz? Bir roman cümlesi. Çok şık. İstanbul'da daha önce Ali Sohtarik, Necdet Uğur, Ali Topuz, Erol Ünal ve Gürsel Tekin de tek aday olarak seçilmişti ama en azından çarşaf listeyle kimse dışlanmış hissetmemişti. Şair burada diyor ki dışlanmış hissettik. Ve birinci sayfadan da geçirelim o yüzden. İşte hep konuşuyoruz ya kardeşim, bak bu. Görüyor musun? Bu. Herkesin kutsalı var. CHP için Cumhuriyet Gazetesi'nin kafasında bir şablon var. CHP böyle olmalı. Sözcünün kafasında bir şablon var. CHP böyle olmalı. Diğerlerinin, iktidar gazetelerinin kafasında bir şablon yok. Çünkü onlar şablonu kurduğu zaman ağzının üstünde kürenin tersini yiyor. Sen kimsin lan? Düdük diyor. İsmini vermek istemediğim şahıs. Şahsım. Ama bunlar kuruyor. Bunlar kuruyor. Oysa bence oradaki en güzel haber, ya çok şık haberdi ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Bunun CHP kongresinde olması değil, her yerde olması gerekiyor. Her yerde. Ataşehir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkartıldığını söyleyen bir kadın tek başına 6.000 kişinin bulunduğu bir salona giriyor. Gördünüz mü haberi, bilmiyorum. 6.000 kişi var içeride. Ve diyor ki beni haksız yere attılar. Beni haksız yere attılar. 120 gündür hakkımı arıyorum ben. İnsanlar dönüyorlar, alkışlayanlar var içlerinde. Ama kadıncağız selfie çekiyor. Tamam mı? Selfie'ler çekiyor. Bağırıyor orada 6.000 kişinin arasında. Ondan sonra çıkıyor gidiyor. Alkışlar arasında gidiyor bu arada. Salondan çıkarken de alkışlanıyor. Bak bence olması gereken bu. Şimdi düşün. Ya ne soracağımı anladın değil mi? Çok zekisin. Ortada bir AKP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için yapılmış olağan kurul var. Tamam mı? İçeri biri giriyor. Diyor ki beni diyor Üsküdar Belediyesi'nden diyor şutladılar diyor. Parça pinçik olması amiyane tabirle kaç saniye sürer? Buyurun. Ya da ikinci soruyu sorayım. Onu daha önce polis mi toparlar, partililer mi yok eder? Buyurun. Çok ağır soru değil mi? İşte bak yaşadığımız bu. Yaşadığımız tam bu. İşsizim ben. Çünkü orada o kadının yaptığı doğru. Kardeşim beni haksız yere attınız diyor ya. Sana iki tane isim söyleyeceğim şimdi. Başlarına gelmeyen, kalmayan, ölümden dönen. Nuriye Gülmen, Semih Özakça. Hatırladın mı? Hatırladın mı Ankara'da? Şu anda orada geçici seyyar bir karakol var ya. Sadece Nuriye ile Semih orada oturduğu için. Ne istiyordu o insanlar? İşlerine iade bu kadar. Bizi atamazsınız. Bak Türkiye'de adaletsizlik bu işte. Her gün öyle örneklerini yaşıyoruz ki. Senin başka bir şey anlatmana gerek yok. Sen istediğini söyle. Alkışla pek cömert değildi. İsim vermek istemiyorum ama il başkanı seçilen bir hanımefendi var. İsmini vermek istemiyorum. Yani onu çok alkışlamak istediklerini düşünmüyorum ben insanların. Allah Allah. Allah Allah. Gülcan Hanım, ilk maili siz atmışsınız. Hakikat Elbet Bir Gün isimli oyun için, ama nerede öğrenci olduğunuzu yazmak zorundasınız bana. Böyle olmaz bu. Nasıl? Süper değil mi? Cumhuriyet'ten bence günün haberi. Ama o haberi izleyin. Ben nerede izlediğimi unuttum ya. Ya Fox'ta mı izledim? Galiba Fox'ta gördüm. Hatırlayamıyorum ki. Ama bir kadın bas bas bağırıyor. Beni haksız yere işten attılar kardeşim diyor. Ben sadece bunun için buradayım. Beni işten attılar. Haksız yere. 6.000 kişinin arasına dalıyor. Hiç yok mesela etraftan. Vallahi 155'i ararın falan diyen cahil. Böyle tip yok mesela etrafta. İnsanlar bakıyor. Evet diyor. Var işte ya, oluyor böyle şeyler maalesef arkadaşlar. Ceyhun Kaynak demiş ki YouTube'dan, partili polisler halleder. Avukat konvoya laf söylediği için linç edilmemiş miydi koruma polisleri tarafından? Doğru valla. Doğru, benim aklımdan çıkmıştı. Oo. Ralbatros demiş ki gözle bile görülmez. Hakikaten ha, ışık hızında alırlar. Yemin ediyorum daha ağzından çıkarken, ışık hızında gider. Evet, Cenk Deniz'in söylediği doğru. Sana bir şey yapmayacaklarından emin olarak içeri girip bağırabilme özgürlüğünü yaşamış. Vallahi doğru. Neyse, devam edelim ya. Sabah gazetesi Suriye sınırına milli kalkan başlığıyla girmiş. Bu kaza bize ders olmalı. Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği'nin onursal başkanı Necmi İlkici uçak kazalarıyla ilgili merak edilenleri anlatmış. Antarktika'da ev sahibi olacağız. Antarktika bilim seferi heyeti 4. kez yola çıktı. Haberleri görmüşsünüzdür zaten. Ve orada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı bilim üssü çalışmasında son aşamaya geçiyoruz demiş. Antarktika'da. Güzel, ama onun desteklenmesi bence çok önemli. Bu işin dalgası bir yana bence çok önemli. Gençlerden İBB'nin ulaşım zammını protesto. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ücretlerine yaptığı %35 zam Mecidiyeköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi. Gösteriye müdahale eden polis 10 genci gözaltına aldı. Ne diyorsun? Vallahi o polisler var ya. Muhtemelen hiç aracın olmadığı bir yerde trafik polisi olacaklar. Benden söylemesi. Ama rahat çalışacaklar. Öyle bir yere trafik polisi yapacaklar ki kendilerine, hiç araba geçmeyecek. Şahane. Eskiden haritayı aç, yer beğen falan. Ya bu arada çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Çocuklarım aç diyerek kendini yakan babanın fotoğrafının altına. Gerçekten böyle içim çığlık attı artık. Ben bir şey söylemek zorunda hissettim kendimi. İki satır bir şey yazıp sosyal medyada paylaştım. Masum Kırmızıgül de bir iki dakika sonra benzer bir şey yaparak paylaştı. Adamı bir çiğnediler. Sabah gazetesi şöyle bir şey yazmış. Sosyal medyada yılın borazanlığını yaptı. Nerede duygu sömürüsü varsa Mahsun orada. Ne? Duygu sömürüsü. Mahsun Kırmızıgül yapıyor. Hmm. Evet. Bence haklı. Yavuz Bingöl ne yapıyor? Ya bak, adam yazdığının arkasında kardeşim. Yani birilerinin yaptığı gibi silmiyor mesela bir şey yazdıktan sonra. Öyle dalaksızlar var çünkü. Dalak mühim. Dalak mühim. Yani yaptığından sonra tükürük yalamak falan. Dalak mühim organ. Lütfen. Dalağınıza sahip çıkın kardeşim. Dalak mühim. Sözcü, neler yapmışlar neler. Dur kız, ne yapmışlar? Başkan Mansur Yavaş başkent gazla ilgili şikayetleri anlattı. Kızılay üzerinden Ensar'a bağış yapan ve vergiden kaçınmakla gündem olan 2 milyon aboneli başkent gaz, başkentlileri illallah ektirmiş. Belediye şirketin yönetimine alınmadığı için çaresiz top yargıda işte başkent gazın eziyetleri. Abonelerden bağlantı bedelinin yanı sıra 150 dolar, yaklaşık 900 lira sayaç bedeli alıyor. Doğru alıyor. Gerektiğinde kış şartlarına rağmen gaz kesiyor. Evet, yaşadık. Sayaç değişikliği için abonelere yoğun ve sistemli baskı uygulanıyor. Evet, birkaç kez adam geldi. Tüketicinin peşin aldığı doğalgazı geçmişe yönelik zamlandırıyor. Buna hayır diyebilecek olan var mı? He? Ben de öyle düşünmüştüm. Aç toplumda huzur olmaz. CHP İstanbul yönetiminin belirlendiği 37. olağan kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, yoksulluğa dikkat çekip şunları söyledi denilmiş. Çok adaylı kongre tercihimdi Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri. Felakete karşı kurban kestiler. Tamam ya. İşte bu ya. Of be. Oh, tamam, yırttık. Erzurum'da felakete karşı doğaya binlerce ekmek bırakılmasının bir benzeri Giresun'da yaşandı. Valilik doğal felaketlerle kazaların yaşanmaması için kurban kestirdi. 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki namazın ardından düzenlenen kurban kesimine başta Vali Harun Sarıfakıoğulları olmak üzere tüm protokol katıldı. Bence tamam. Ya soru şu kardeşim. Şimdi sen hani deprem olmasın diye kurban kesiyorsun ya. He? Ya Japonlar hiç yapmıyor bunu. Ciddi söylüyorum ben. Mesela Las Vegas'ta böyle bir deprem oldu. Adamlarda kimse ölmedi. Sonra orada yaşayan arkadaşlarım var benim. Dedim ki ulan kurbanı bu sene nerede kestiniz? Deriyi kime verdiniz? Bana dediler ki ne kurbanı? Ne kurbanı? Onlar da kesmiyor. Kardeşim bunun kurbanla bir alakası yok. Bunun senin kafanla bir alakası var. Depreme karşı aldığın önlemle bir alakası var. Avrupa'yı AYM. Bu haberi dikkatli dinleyin. Çok önemli bir haber. Bu haber çok büyütülemeyecek. Aslında çok önemli bir haber çünkü. Dikkat. Anayasa Mahkemesi Edirne'de ÖDP binasına asılan hırsız AKP pankartının kaldırılmasını hak ihlali saydı. Ne yazıyormuş? Hırsız AKP. AYM bu kararı haklarında hakaret suçundan dava açılan ÖDP üyelerinin başvurusu üzerine aldı. Pankarttaki sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını hükmetti. Ney? Kavgada söylenmez. E şimdi ifade özgürlüğü ise bunu ya kullananlar olursa amirim kullananlar olabilir. Bence tedbirimizi alalım. İlk yerinde size söyledim, bir izleyici yazmış. Ya ben Fethullah Tanıcı hikayesini anlamadım diye. Şu Antalya'da hakkında açılan, şimdi ayrı soruşturmalar var. Konya'dakini görmedik bile. Beraatle sonuçlandı. Antalya'da savcılıktan kestiler mevzuyu. FETÖ'yle irtibatlı, iltisaklı olma gerek yok. Hop savcı kapattı. Fakat daha sonra yapılan itiraz üzerine, ki hatırlayın bakın burası çok önemli, burayı iyi dinleyin. Adalet Bakanı Abdülhamit Bilici kanun yararına bozma istedi o noktada. Dedi ki bir dakika bu insanla ilgili sorun var ve araştırılacak bu. Şimdi o dava açılırdı açılmazdı, davayı kim görür kim yapar derken itiraza Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bakmasına hükmedildi. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum, göreceğiz. Göreceğiz. Bugün Murat Muratoğlu damat istifa yazısı yazmış. Futbola karışmaya çalışırsan tribünlerde böyle bağırır diye. Vallahi boğazımıza kadar siyasete takıldık zaten. Gençler sizin kobayınız mı? 129 üniversite açtılar, şimdi herkes okumasın diyorlar. İlk yayın başladığından beri sürekli şey geliyor. Sen A, ben A, bu ne kimse A. Söyleyen Milli Eğitim Bakanımız. Çok önemli, çok özel bir insan. Herkes üniversite okumak zorunda değil anlamında söyledi. Evet, herkes üniversite okumak zorunda değil. O zaman çok özür dileyerek soruyorum. Siz ne işe yararsınız? İşiniz bunu söylemek mi? Ben söylerim bunu. Gerçekten herkes üniversite okumak zorunda değil. Ama siz nasıl bir aczin içindesiniz ki bunu böyle ifade ediyorsunuz? Açtığınız apartman üniversiteleri, onları neremize ne yapacağız peki? Bir tane profesör olan tek, o da rektör olan üniversiteler var. O rektörlerin de neredeyse yarısından fazlası bilimsel hiçbir atıfla karşılaşmamış insanlar. İsmet Paşa'nın suçu. Vallahi. Son 100 üniversiteyi açmayaydık iyiydi. Oraya kadar fena gitmiyorduk aslında. Son 100 üniversiteyi açtık. Orada patladık bence. Evrensel İdlib'den kazasız belasız çekilmek bile zorlaşacak manşetiyle çıkmış. Hükümetin rejime Şubat sonuna kadar süre verdik diyerek İdlib askeri yığınak yapmasına ülke daha büyük bir ateşin ortasına atıldı eleştirisi geldi. Daha hareket yok. Yani en büyük tedirginliğimiz askerimiz ya. Ya orada gözlem noktalarında askerlerimiz var bizim. Vatan evlatları var. Serakip'te. Ya sorun değil ya bizim gözlem noktalarımız. Hele bir şey yap, misliyle karşılık veririz. Gidenin canı geri gelecek mi sen karşılık görünce? Of, teşekkürün sefaleti. Bu haberi iyi dinleyin. Lütfen kulağınızı dört açın. Lütfen. Çinli maden patronları 10 milyon dolarlık ihracat rekorunun ardından işçilere teşekkür etti. İşçiler ise teşekkürün ardındaki ağır dramı anlattı. Maden işçileri yoksulluk içinde. O 10 milyon dolar için tozun içinde 3 kuruşa çalışıyorum diyor bir işçi ve devam ediyor. Eşimle 120 lira yüzünden tartıştık. Evliliğimiz sona erdi. Günde 25 kamyon sarmak geçinmeye de yetmiyor. Bir işçi kaynak yok diyorlar. İkramiye vermiyorlar. Beyefendiler milyonlarla oynuyor. Karne hediyesi alamayan işçi kızının neden sinemaya götürdüğünü söylüyor. Sinema merkezde, merkeze ek iş için gittim. Çocuğu sinemaya bırakıp ben de ek iş yaptım. Vallahi boğazınıza bir öküz oturmuyorsa kardeşim ben insanlığınızı tartışın. Estetikte çirkin pazarlama. Güzellik ameliyatı olma yaşı 14'lere kadar düştü. Ne diyorsun? Bence bunu şuraya bağlayabilirsin. Bu modernler var ya, modernler, onlar yapıyor bunu. Hep İsmet Paşa'nın suçu bunlar. 2 milyar dolara aşan estetik sektöründe tıp etiğini çiğneyip insan sağlığını tehdit eden pazarlama taktikleri de artıyor. Sağlık programlarının %90'ı estetiğe kayarken hekimler hastaların önceki ve sonraki hallerini reklam olarak kullanıyor. Sonuçta merdiven altı merkezler patladı, estetik yaşı da 14'lere düştü. Biz burada bağırırken, bas bas bağırırken bir şeyler yapman gerekiyordu değil mi? Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın bir boka yaraması gerekiyordu. Sadece bunu yaptıran insanlar, fotoğraflarda kullandığın insanlar değil ki. Hadi bir aşama sonrasını söyleyeyim, başı açıklar değil ki. Görmüyor musunuz siz etrafınızda? Ne kadar başı açık kadın varsa başörtülüler arasında da var. Aynı böyle Ajda Pekkan gibi bakan, hayata hayretle yaklaşan, dudaklardan alt dudak yerde, üst dudak burun deliğini kapatmış, kapatacakmış tam, burnu biraz kaldırdığı için hafif faça vermiş insanlar. Hı? Estetik. Bir de herkesin genleri sağlam değil. Erdinç Özgül'ün söylediği gibi. Yani bazılarının genleri o kadar sağlam ki 3. ve 4. çocuğu ara vermeden hemen yapmak gerekiyor. Beyimin genlerinin çoğalması gerekiyor. Hastaneye tabancayla girip sağa sola ateş açmak genle geçer mi ya? Doktor burada mısın? Buradaysan bir söylesene ya. Bu genle aktarılan bir şey mi? İnşallah değildir. Üçüncü de olmasa dördüncü de çıkar çünkü. Burada bile bak, burada bile adam laf sokmak için fırsat kolluyor ya. 14 yaşa düştü. Kimler yaptırıyor bunu? Türk dizilerine fetvalı yasak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Türk dizilerine yönelik sansür ve yasağında yeni adım. Mısır'ın resmi ve en büyük fetva organı Yüksek Fetva Konseyi salla. Türk dizilerinin hiçbir şekilde izlenmemesini istedi. Diriliş Ertuğrul ve Komedi Kurtlar Vadisi isimlerinin zikredildiği fetvada Türkiye bu diziler yoluyla Orta Doğu'da nüfuz oluşturma peşinde. Yok değil anam değil. Diriliş Ertuğrul'dan bir cacık olmaz. Yani onun amacı o değildi. Onun amacı Konyaaltı plajı falan. Kafanızı karıştırmayayım şimdi. Siz anlamazsınız da orada. Çölün dibinde yaşıyorsun. Sizden çok uzak. Konyaaltı plajı diye bir yer var. Konyaaltı efsane bir yer. Gerçekten. Yani hakikaten özene bezene yaratılmış bir şey. Onun ihalesi falan. Ona kafan basmaz da senin. Asıl sıkıntı, bak ciddi söylüyorum, bu da değil. Yani Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, bunlardan sana zarar gelmez. Sıkıntı Depar Vahdettin'i çekerlerse. Çünkü o dönem çok heyecanlı. Çok acayip heyecanlı. Bir eleman var. Şehrin anahtarını İngiliz komutana veriyor falan filan. O sahneyi koymadan yapamazsın mesela. Tası tarağı topluyor, kaçıyor gidiyor. Sonra onu kahraman yapmaya çalışıyorlar. Orada sıkıntı olur. Valla. Yani Tahrir Meydanı falan filan hepsi işin içine girer. Bir adam var mesela, tam o dönemde çıkıyor. Nurlar içinde yatsın. Bakıyor bunlara, diyor ki geldikleri gibi giderler. Sonra alayının kışına tekmeyi basıyor. Arkadaşlarıyla beraber modern bir ülke kuruyor. Asıl sıkıntı o sizin için. Yoksa öbüründen bir bok olmaz. Vallahi biz yaşadık, biliyoruz ya. En fazla şu oluyor böyle. Dik yaka gömlek giyen tuhaf tripli herifler çıkıyor ortaya. Koyu renk takım elbise, dik yaka gömlek. Ha tabi o yani en fazla olur. Etrafında abuk sabuk tipler. Üç kişinin bindiği tır değildir falan gibi abuk sabuk sözler. O kadar. Ondan bir bok olmaz, korkma ondan. Yaşadık biliyoruz oğlum. Yaşadık biliyoruz ya. Akşam Açık Hava Müzesi olacak. Neresi? Akşam Haydarpaşa'daki kazılara eşlik etti. Raylar altında ortaya çıkan antik kentle ilgili kazıların üçleri. Ya geç bunu geç. Bak ben bu haberi okurken sabah gördüğümde ilk aklıma ne geldi biliyor musun? Cümle. Bak çok net bir cümle. 3-5 çanak çömlek için yapılacak hizmeti engel diyorlar. Kim söylemişti? İsmet İnönü. Söylüyor paşa rahmetli. Vallahi yani biraz öyleydi, kusura bakmayın. Biraz öyleydi. İstanbul'da hizmet duruyor diye çıkan şeylere çanak çömlek dedi. Hepsine. Sonra Haydarpaşa Açık Hava Müzesi. Lan bırak bana bıdı bıdı ya. Böcek Konyaaltı krizini büyütüyor. Konyaaltı sahil işletme ihalesi iptali yargıdan dönen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez de esnafı ruhsat iptaliyle tehdit ediyor. Ne diyorsun? Mısırlılar. Değerli Birleşik Arap Emirlikli insanlar, sizlere sesleniyorum. Suudiler, Mısırlılar, o dizilerden bir bok olmaz. Yani oradaki sıkıntı başkaydı. Bak burada da bağlamışlar. Konyaaltı plaj ihalesi falan o. Gerçekten senin kafan basmaz. Yaşamadın bizim gibi çünkü. Bunlar sana çok uzak. Ama bu hikaye var ya, bu hikaye bizde büyür. Ben sana söyleyeyim. Ve bu AKP için kritik hata olur. Kritik. Eğitimde yapay zeka dönemi. Ney? Nerede? Milli eğitim. Hangi milli eğitim? Hani sen A, ben A, bu yine kimse A. Aa, evet. Yapay zeka 11 ve 12. sınıftaki her öğrenci için özel çalışma programı oluşturacak. Sistem ücretsiz olacak. Detaylara Bakan Ziya Selçuk bugün açıklayacak. Ya çok özür dilerim. Zaman zaman geçen bir hanımefendi yazmış. Amerika'da yaşıyormuş. Hatta bu ayın sonunda 29'unda New York'ta yapacağımız söyleşiyle geleceğini ifade ediyor. Ya Ünsal Bey, zaman zaman öyle şeyler söylüyorsunuz ki eşimle birlikte diyoruz ki aha, küfretse daha iyiydi. Ama öyle olmalı. Bunu anlamaz. Ya bazı şeyler var ki insan gerçekten artık şuraya kadar geliyor ya. Yani normalini buldun, yapayını mı arıyorsun? Öyle denir buna. Başka ne diyeyim ben size? Hiç yakışmadı sen bakan mı diyeyim? Normalini buldun, yapayına kaldı mevzu. Bravo. Evet. SUV sedanın tahtını sarsıyor. SUV. Evet. Nereden çıktı bu? Bilmiyorum ya. Ben de çok şaşırdım. Şimdi ben normalde akşam otomobil sayfası için başka bir haber planlıyordum. Ama haber müdürümüz dedi ki SUV haberi yazsana. Ben de dedim ki abi ne alakası var? Benim elimde başka haber. Yok yok, sen onu bırak, SUV haberi yaz dedi. Neden ki? SUV. Bizi ilgilendiren bir bölümü var mı SUV'nin? Yok, zannetmem. Alakası bile yok. Alakası bile yok. Ya aman, saçma sapan şeyler yapıyor. Bir saniye. Çok özür dileyerek hepinizden ha. Devam edelim. SUV. Bizim hayatımızda var böyle bir şey ya. Evet, oluyor. Ama gazetenin Allah aşkına şunun güzelliğine bak. Bak, Çin pavyonu bildiğin yaldır yaldır yanıyor ya. Yanıyor ya. Emekliye intibak mecliste. Hangi meclis? Dost meclisi işte, aramızda konuşuyoruz biz. Teklif kabul edilirse 5 milyon emekli yararlanacak. Maaşlar da 355 liraya varan artış olacak. Ne diyorsun? Hangi parayla? Hangi parayla? Kadir Mahkumu. Diyorum ya, tartışmamız gereken şey. Konyalı Kadir Şeker AŞD'yi işkenceden kurtardı, ancak bu sırada elini kana buladı. Dayakçı sevgilinin ölümüne yol açtı. Tutuklandı. Sosyal medyadan destek yağdı. Başlık Kadir Mahkumu. New York'ta çağladı. Kim? Çağla Şikel. Vallahi bizimki sönük geçecek. Ben böyle bir insan bana yakışmaz çünkü. Elbise yine tartışılır da, çizme, diz üstü çizme giyersem toplum şey yapabilir, yani hazır değil zannetmiyorum. Ağrı kesici hurma, karaciğer düşmanı diyabet ve erkeklerin kabusu varikosel. Sperm kalitesini düşüren varikosel baba olmayı engelliyor. Çözümse ameliyat. Operatör doktor Soner Yalçınkaya üreme sağlığını anlatmış takvime. Bugün buradan başlamış varikoselle. Artık bakalım, hani yumurtalıkların etrafından kılcal damarları temizledikten sonra. Evet sevgili Enes, ben de biliyorum. Zeki Müren'in gladyatör kıyafeti falan, toplum hazır değil benle ilgili. Hoş durmayacağını zannediyorum. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen günün en seksli sorusu. 24 yaşındayım. Maşallah ne güzel gençsin işte bak. 4 yıllık evliyim. Erken olmuş ama neyse. Eşimi bıktırdım. Ne yapmalıyım? Eşini bıktırdın. Baya geldi sana dedi ki bıktık ya, bıktık ya. Bu mu? Şimdi ben anladım eşini nasıl bıktırdığını. Ama güzel kardeşim, mektupla bunun çözme şansımız yok. Vallahi olmaz. Olsa dükkan senin. Bıktırdın. Mesela nasıl? Karşılıklı isteğin olmadığı zamanlara yönelik bir bıktırmada mı var? Yoksa seni gördüğü zaman direkt mi diyor bıktık ya, bıktık ya diye. Eğer öyleyse o başka çünkü. Doktora git. Doktora git. Çünkü muhtemelen başka bir şey var. Yani bu sıkıntılı bir durum olabilir. Belki kadıncağızın başka bir sorunu var. Valla. Yani işte vajinismus var mesela. Bilemedim ki. Ama bunu doktorun görmesi lazım. Ha sen arkadaşın fotoğrafını mektupla atsan da olmaz. İkinizin birlikte görünmesi gerekiyor. Hekime gidin. Ve ona de ki bu arkadaş bana bıktık ya diyor sürekli. 24 yaşındayım diye. Gazete ya. Tu general. Günün haberi. Tu general. Tükürük efekti. Tu general. 15 Temmuz ihanetinin ardından Amerika'ya sığınan ilk eski general Libya'da ortaya çıktı. Darbeci Hafter'in yanında savaşmaya başladı. Kimmiş onlar? İsimleri açıklanmayan ilk eski general. Oğlum hasta mısın sen? Yanında ortaya çıktı, fotoğraflandı diyorsun. İsimleri açıklanmadı. E fotoğrafı bas biz görelim. Daha basamam yani. Haber o aşamada değil. Tu general. Koronavirüs var. Koronavirüs. Koronavirüs var ya. Kar yazıyorsun onun başına. Koronavirüs. Korona tehdidi Çin ekonomisini geriletti. Tüm ülkelerin zarar gördüğü salgından bir tek Türkiye'nin karlı çıkacağı bildirildi. Kim bildirdi? Bilmiyorum, kapıda bulduk bildiriyi biz. Altında şey yazıyordu. Bir tek siz karlı çıkacaksınız, bir dost. Lanet olsun başkasının evinin ateşiyle yemeğini ısıtana. Yılmaz Odabaşı diyor ya. Doğru. Yarınlar kime emanet? Sosyal medyada bunu gördünüz. Vallahi ben görüntüyü izleyemedim. Birkaç kişi paylaşmış ama midem bulandı. Kim milyoner olmak ister yarışmasında bir öğretmenmiş üstelik. Bugünden sonra gelecek ilk gün karşılığı olan kelime nasıl okunur? Soru bu. Yarın, yarın, yağın, yarına mı? Dört tane seçenek. Bir seyirciye sormuş abla. Vallahi bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Bir şey diyemiyorum hakikaten. Devam edelim. Toplu inleli pasta. Kahramanmaraş'ta Ramazan Orçan 22. yaş gününü kutladı. Pastanın içindeki toplu iğne gırtlağına saplandı, ameliyatla alındı. Of of of. Bırakın bu kayakları. Bırakın bu ayakları değil mi? Oh. Bırakın bu kayakları. Kış tatilinin vazgeçilmezi olan kayak kıyafetleri çığırından çıktı. Evet ya, ben de gördüm. İnsanları taciz ediyor. Kayak kıyafetleri bir yerde toplanmıştı. Bir de büyüklerin karşısında kayak kıyafetleri bacak bacak üstüne atıyor. Gördüm. Bot, mont ve bere fiyatları dudak uçuklattı. Marka giymenin maliyeti 42 bin liraya ulaştı. Daha mütevazi olanlarsa sadece 785 lira harcadı. Kayak montu. Disco Ed. 13.950 lira. Evet. E ucuzları da yazaydın. Ha, Vedze. 149 lira. Bırakın bu kayakları. 'Ocağı söndü. Habere gel bak. Bela mı okuyor, haber mi yapıyor belli değil. Mardin'de yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Nissan Tour 34 ile 3 kızı feci şekilde can verdi. Haber? Ocağı söndü. Bu gazete. Bayağı bildiğin gazete ya. 1 liraya satılıyor bu. Alan var. Vallahi bak. Alan olduğu söyleniyor yani. Ben çok bilmiyorum da. Bu haftayı benimle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitap Ali Ekber Yıldırım'ın Üretme Tüket kitabı, İthalat Siyaset Rant Kıskacında Tarım başlığını taşıyor. Sağ olsun imzalayıp yollamış sevgili Ali Ekber Yıldırım. İçinde tarıma ilişkin, Türkiye'nin üretimden nasıl uzaklaştığına ilişkin bütün başlıklar var. Ve hiçbiri, hani biri üzülür mü, biri bozulur mu diye yazılmamış. Gerçekten biri üzülür mü, biri bozulur mu, hiç böyle bir şey düşünülmemiş. Tohumundan üretim alanına kadar her alanı tek tek inceleyerek hatanın ne olduğunu yazmış Ali Ekber Yıldırım. Bu haftanın kitabı o. Burada duracak. Cuma gününe bir aksilik olmazsa kitabın toplu tanıtımını da yapacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaralarım Aşktandır oyunuyla ikinci oyunumuz sevgili Berkay Ateş'in oyunu. Hah, güzel. Gülcem İnareci ilkini o kazandı. Gülcem İnareci Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuyormuş. Sevgili Gülce, tamamdır. Oyuna iki kişilik bir arkadaşınla beraber gideceksin. Davetiyen hazır. Diğerine de bakarız gelen diğer mesajla. Bursa Nilüfer sahnesindeki tiyatro oyununu da Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doğukan Dugan kazandı bir tanesini. Ama hala birer tane daha var, aklınızda olsun. Hem Hakikat Elbet Bir Gün oyunuyla ilgili olarak hem de Yaralarım Aşktandır oyunuyla ilgili olarak devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, en değerli olan bu. Gerçekten en değerli olan bu. Çünkü biz birbirimizden korkmuyoruz demek bu. Evet, farklılıklarımız var ama aynı ülke için güzel hayallerimiz var bizim. Aynı ülkeye bağlıyız. Aynı cumhuriyeti savunuyoruz biz. 97 yıllık bir tane cumhuriyet. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi yok. Gevşek değiliz biz. O zaman oturup konuşacağız. Korkmayacağız. Küfretmeyeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz. Birbirimizi tehdit etmeyeceğiz ve konuşacağız. Çünkü bu konuşmalardan çıkacak iyilikler bu ülkenin iyiliği olacak aynı zamanda. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl yapıyordu konu sorusunun cevabı şu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Önce dikkatinizi çekecek katıl diye bir tuş var. Yayınlar sürekli parasız ve hep parası olacak. Ama bu yayına maddi katkı vermek isterseniz o tuşu kullanarak 3 ayrı birimde aylık ödemelerle destek olabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Abone olun, bir de yandaki zil işaretine dokunun. Onlar tamamen ücretsiz zaten. Yayınlar başlarken haberdar olun. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile de yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezsen kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.